Yan masa.
Yan masa.
Yan masa.
Yan masa.
Yan masa.
Yan masa.
What you look like in the morning. Your kisses are soft and warm. I can draw you with my eyes closed. Seen you with nothing on but the radio. I know how many years of French you took. Your favorite movies, your favorite books. I know what really gets you going, glowing. I know where you go with your beautiful friends. I know what you taste like when the night ends. I know the kind of thing that makes you laugh. The way you tilt your head for a photograph. What other guy knows you like that? I can name the first guy you ever kissed. I can name the perfume on your wrist. What other guy knows you like that? Oh, and oh, and I know what you want by what you're wearing. The kind of night you're preparing. I know what your hands do when you're kissing. Your number one and number two favorite positions. I know how your skin glistens. Listen. I know where you go with your beautiful friends. I know what you taste like when the night ends. I know the kind of thing that makes you laugh. The way you tilt your head for a photograph. What other guy knows you like that? I can name the first guy you ever kissed. I can name the perfume on your wrist. What other guy knows you like that? Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. I know where you go with your beautiful friend. Yes, I know what you taste like when the night ends. I know the kind of thing that makes you laugh. The way you tilt your head for a photograph. What if a guy knows you like that? I can name the first guy you ever kissed. I can name the perfume on your wrist. What other guy knows you like that?
Kavga ederek bekleyeceğiz böyle. Sen girdin, ben girdim. Kim girse kayda acaba?
Neye giriyoruz, ne oluyor?
Kayda giriyoruz, kayda. Yan masaya hoş geldiniz efendim. Yine İstanbul'un güzide bir muhitinde.
Bak bu sefer senin muhitindeyiz.
Evet, bu sefer benim muhitimdeyiz. Kadıköy modadayız yine. Yalnız bu şey İstanbul'un güzeli de muhiti de şey oldu. Ne? Klişe. Acayip klişeye dönmedim artık ya.
Bizim klişemiz de bu canım, nedir yani?
Bir de mekandan kovulmamız ama bugün kovamazlar. Hiç zannetmiyorum.
Bir sitem etmişler niye hep böyle mekanın kapanış saatlerine denk getiriyorsunuz diye. Ona istinaden bugün artık vakitlice buluşalım dedik.
Erkenden bu saatte kapatırlarsa artık yukarıma bu ya. Yok artık yani. Bize bir gareziniz var diye. Bugün kovulmayacağız.
Burada şimdi gücümü bıraktım geldim bu saatte ya.
Tabii canım, bütün programlarını iptal etti Serap. Dedi ki yok, hayır, kovulmamamız lazım bizim bir mekandan.
Halk bunu istiyor Nagihan. Ben halkım ne istiyorsa onu yaparım.
Sen avam olduğun için. Ne yaparsın tabii.
İyi ki arada bir derede yine avam oldum bakıyorum.
Şimdi sen ne kadar ısrar etsen de bu konuda, işte yok sen köylüsün. Çünkü asıl köylümüz sensin. Bunu herkes biliyor yani neticede. Avam olan sensin. Ben de Avrupalı bir insanım. Şimdi benim köylü olmam beklenemez yani. Üstelik Avrupa'nın şehrinlerim. Şekerim ben.
Avrupa'nın nesinden?
Şehri. Ben Avrupa'nın bile köyünden değilim yani. Düşün. Bu arada şarkımızı, ilk başta çaldığımız şarkımızı anons eder misin? Sen seçtin onu çünkü.
Yine sen seçtin, ben seçtim yapıyorsun. Hayırdır?
Yo, bir durumu dile getiriyorum sadece.
Evet, tamam o zaman. Edim Cohen'den dinledik. Böyle ılık bir romantik, böyle bir şey şarkı. Ilık bir şarkımızdır. Ilık ılık böyle.
Güzel şarkıymış ama.
Sözleri çok güzel.
Çok güzel. Ben henüz şarkıyı dinlemedim ama.
Terbiyesizsin. Çok terbiyesizsin.
Ama sen bunu okudun, oradan biliyorum. Güzel şarkıymış. Beğendim sözlerini falan dinleyince.
Ya, babası zaten Leonard Cohen. Sesi aynı onun gibi böyle. Böyle hani böyle bir değişik bir tonlaması var onun da böyle. Hoş bir şarkı.
Leonard Cohen canımız, ciğerimiz. Ya ama ben konserini dinledim, onu biliyor musun?
Konserine mi gittin?
Yes.
Vay terbiyesiz.
Ne zaman? 3 seneyi geçti. Yani nasıl dinledim dersen, tabii ki pas fakir bir insan
ya,
olarak.
Ya sanırım o adam hatta benim doğum günümde gelmişti. Benim çok içimde kaldıydı. Ben de çok istiyordum gitmeyi ama. Ağustos zamanıydı değil mi?
Valla mevsimini hatırlamıyorum. 3-4 sene oldu ikinci gelişinde. Bir böyle şeyde, Batı Ataşehir'de bir Ülker Arena var. Tepeden yani böyle ancak şeyle, dürbünle falan görebileceğim mesafeden. Ha, gittim mi gittim, canlı dinledim mi dinledim canım, ama yani. Çok uzaktı. Yani televizyonda dinle izlesem daha yakın
ben
olurdu.
Ben de Justin Timberlake'in şeyine, konserine öyle gitmiştim, onda da öyle. Aynı arkada kaldık, çimlere yayıldık, oturduk en sonunda, artık öyle
Justin
dinledik.
Justin Timberlake, tamam bak bir an
yok,
işledi.
Yok deli misin sen, bir buraya gider miyim?
Aa, hayır. Nasıl yani dedim, Serap bunu yapmış olamaz yok, böyle canım. Yarım saniyede.
Mümkün değil öyle bir şey.
İşledim veriye, aman aman.
Ama bir şey diyeceğim, bir itiraf. Justin Bieber'ın son albümü güzel.
Dinlemedim, dinlemem. Tamamen ön yargılıyım bu konuda yani.
Yok, ben de çok ön yargılıydım. Hani hatta Justin Bieber saçmalama ya falan yapardım böyle, asla dinlemem falan derdim. Arkadaş albümünü gönderdi, dinleyince evet dedim, hakikaten güzel albümmüş yani. Sağlam iş yakarmış.
Ay bilmiyorum ya. Bana ya, ben popüler olana karşıyım ya böyle, kafadan benim böyle ön yargılıyım.
O bende de var biliyorsun.
Sevmiyorum, hoşlanmıyorum. Dinlemem yani. Ha, kırılır mı? Kırılır ama çok biraz daha vakit geçmesi lazım yani.
Yoksa o zaman bir dinle. Önyargıları bir şöyle bir kenara at, o albümü bir dinle. Diğer eskilerini salla gitsin, ben de ona şey yapmıyorum. Bu son albüm evet ama kaliteli olmuş, güzel olmuş.
Önyargılarından arın diyorsun.
Arınırım. Önyargı kötü bir şey bacım yani, gerek yok.
Kötü bir şey ama işte ne yapacaksın? Böyle. Ben gerçekten çok önyargılı bir insanım ya. Düşünüyorum da işte o olmaz, bu olmaz, bunu kesinlikle kabul etmem falan. Ama ondan sonra paşa paşa da uyguluyoruz, ediyoruz. Sonradan tükürdüğümü yaladığım çok ayrı. Bunu da inkar etmiyorum. Ama evet, ön yargılı bir insanım. Bunu böylece öz eleştirimi de yaptıktan sonra öz eleştirilerimizi karşılıklı.
Evet.
Hatalarımızı da kabul ediyoruzmuş. Bu da hoş bir durum ama yani. Kendimizle yüzleşebiliyoruz.
Tabii.
Eksikliklerimiz.
Alttan bir şarkı giresim geldi ama şarkıyı şu an karıştırdım, olmadı. Sözleri karıştırdım, tamam. Hata deyince aklıma ilk gelen sen de benim hatalarımdan birisin oldu. Olmuymadı yani, sonra vazgeçtim.
Evet, ben senin hatalarından biri değilim.
Hey, olma mümkünse de yani, niye olasın ki?
O ne öyle, ne alakası
hiç
var?
Hiç yani. Çok saçma oldu.
Sen şarkı söyleyesin geliyor ya arada. Tabii. Ondan oluyor, ben tabii, biliyorum. Tabii. Ben bir şey söyleyecektim, onu unuttum bu arada yine.
Evet.
Yine laf kaynadı yani. Bir şey söyleyeceğim.
Söyle hadi, ama bu sefer düzgün bir şey olsun. Hani altı dolu olsun.
Her söylediğimin altı dolu. Ne demek altı dolu olsun ya? Sen bana boş konuşuyorsun mu demek istiyorsun?
Yok canım, estağfurullah. Ne yaptığını.
Ha, bir şey ima ediyorsun yani. Tamam, var. Konum var. Ben sana konuyla geldim. Konulu program yapalım.
Vay. İlgimi çekmeye başladım bebeğim.
Ay, ne kadar iğrenç olduğumuz da. Şimdi konumuz şu. Bu konuda fikirlerini öğrenmek istiyorum. Kaç kere daha konu diyeceğim. Önce onu merak ediyorum. Bu konuda bir fikrim var mı?
Konuya gel.
Konuya gelelim. Geleyim. Geldim. Şimdi konu şu.
Hoş geldin.
Bir kafamda tartıyorum nasıl izah etsem diye.
Malum yanlış anlaşılmalar falan. Yine o şey yapma yani konuyu.
Benim dilimin kemiği yok. Tabii. Ben yanlış anlaşılmaya çok müsaitim zaten. Şimdi konu şu. Hep konuşuyoruz, hep bahsediyoruz falan. Akrabalık durumlarımız var. İşte seçmediğimiz bir ilişki türü. Konumuz ilişkiler diyebiliriz özetle. Sosyal ortam.
Ne zaman ilişkiler olmayan bir konumuz oldu ki zaten?
İnsanız neticede başka bir konumuz olabilir. Olamaz.
Çap çap.
Şimdi akrabalık bir ilişki türü. İşte kuzenlerin var, anan, baban, kardeşin, ıvır zıvır. Bunlar tercih etmediğin ilişkiler değil mi? Görüşmek zorunda olduğun insanlar. Bir de tercih ettiğin işte arkadaşların var. Seçerek hayatına dahil ettiğin insanlar var. Ve senin oluyorlar bir yerden sonra. İşte akraban da senin, arkadaşın da senin. Şunu düşünüyorum ben. Yakın çevrenden işte akraban olsun, kardeşin diyelim mesela. Senin kardeşin yok ama varsayalım. Kuzenin artık, yakının kimse. Aynen. Ya da çok yakın bir arkadaşın. Bir suç işliyor. Ya da ne bileyim kötü bir davranışı var, kötü bir karakter özelliği var, dolandırıcı bir şey. Sen senin diye, ya tamamen etikle ilgili bir şey. Kardeşin diye, çocuğun diye, yakın arkadaşın diye arkasında durur musun? Örtbas ceza alacak mesela, atıyorum işte cinayet işlemiş. Çok uç bir örnek vereceğim ama çok yakının. Arkasında durur musun? Destekçisi olur musun? Aman kurtulsun cezadan falan diye. Yoksa eğer ortada bariz işlediği bir kusur var, yani sen de cezalandırılması gerekiyor diye düşünüp bu yolda hareket eder misin? Ne bileyim, ihbar eder misin mesela?
Direkt soruyu aldım o zaman.
Evet. Ha.
Olay tamamen vicdana yatan bir şey olduğu için ben tabii ki de böyle bir şeyi göz ardı etmem. Yani ihbar edilecekse ederim. Direkt, hatta gerekirse kendi ellerimle teslim ederim. Böyle bir şey, cinayet diyorsun, ne bileyim, çok uç örneklerden bahsediyorsun şu an. Cinayet dediğin, tecavüz dediğin, ne bileyim, o tarz bir şeylerde falan göz ardı edilecek bir durum yok bunun ya. Yani hani onun içi rahat etse benim içim rahat etmez. Çünkü abi böyle bir şeyin, ya diyorum ya, vicdanla alakalı bir şey yani. Hani gerçekten gözüme uyku girmez lan. Ben uyuyamam öyle bir durumda. Kabul edemem böyle bir şeyi yani.
Tamam işte. Bu tamamen kişinin kendi etiğiyle ilgili bir şey, ahlakla ilgili bir şey ama bir de şöyle bir durum var mesela. Gerçek dostluk nedir?
Ya yemişim gerçek dostluğunu, göz ardı edemem mi?
Şimdi şey yap. Hayır bak, göz ardı edemem değil. Baktığın zaman dostluk işte hadi akrabalı stret, o çok önemli değil de. Gerçek dostluğun senden hangi pozisyonda yardım istese koşarak gidersin değil mi? Sorgusuz sualsiz.
Orası öyle, tamam, evet de.
Şey vardır.
Bu başka mesela bir şey ama ya. Bu çok başka bir şey yani.
Başka bir şey ama yine bu konsepte bununla ilgili bir durum. Atıyorum çok her şeyine güvendiğin körü körüne bir dostun var. İşte gel diye seni çağırdığı zaman gecenin köründe, ne bileyim, şuradayım gel beni al dediğinde koşa koşa gidersin değil mi? Zor durumdadır diye. Aynı şekilde çağırdı seni bir dostun mesela. Bir gidiyorsun, ortada bir ceset var. Sana diyor ki bana bir şey sorma, şey yapma. Ama sen de çok inandığın bir insan. Bunu kaldıracağız, bana yardımcı ol. Bunu ortadan kaldırmamız lazım. İşte burada tamamen etik devreye giriyor. Kimi insanlar var, sorgusuz sualsiz yardım ediyorlar. Bu da sadakatle ilgili bir şey. İşte ben bunu merak ediyorum. Ne yaparsın? Ben ne yaparım? Düşünüyorum.
Ya sen ne yaparsın?
İşte ne yaparım? Ben sorgularım abi. Öyle yok, bir şey sorma. Yemişim bir bok. Bir de bana diyorsun ki suç ortağım ol, temizle. Ne abi bu? Niye öldürdün? Nedir yani? Tamam, öldürmek hani cinayetten girdim. Çok uç bir örnek ama şu an aklıma o geliyor yani. Çok güvendiğin bir insana sadakat göstermek konusunda ben hemfikirim. Bu konuda dostuma da, işte aileme de aynı şekilde ama.
Sadakat da, o sadakat dediğin yerde de bir yere kadar işte işler yani.
Hani olmalı değil mi?
Şey yani, tamam evet, dediğin gibi çok uç örneklerden gidiyoruz ama yani hani işin içerisinde cinayet bilmem ne falan var diyorsun. Yok abi yani. Önce bir sorgularsın, nedir ne değildir onu anlamaya çalışırsın. Haklı mı haksız mı onu kendince bir kararını verirsin belki ama ne olursa olsun eğer o suçu o işlemişse gereken yapılır yani.
İhbar edersin.
Evet yani.
Ben de ederim. Ama
ne oldu şimdi burada bu kadar mı kaldık ya. Bu mu yani?
Daha bir saniye ya. Eder miyim? Bir düşündüm. Yekten edemem. Bir otururum ne oluyor lan? Bir anlatalım bir temizlesek mi ne yapsak? Bir düşünürsün ya. Oturursun bir sabahlarsın abi. Gecenin körü olduğunu varsayıyorum mesela. Hayır bir şey o. Belki nefsi müdafaa. Yine de ihbar etmek gerekiyor mu? Evet.
Nefsi müdafaası zaten açık açık ihbar edeceğin nedir yani? Ne durumu anlat. Direkt kendin polisi çağırırsın zaten. Nefsi müdafaaydı böyle bir şey oldu dersin.
Ya hiç mi polisiye izlemiyorsun ya?
İzlemiyorum Allah.
Nefsi müdafaanın da bir şey vardır. Kanıtlanabilecek tarafı vardır. Kanıtlanmayacak tarafı vardır. Delil melil yerleştiriyorlar kızım.
Direkt cesedi yatak odasına çekelim o zaman. Yatak odasında saldırdı diyelim ne yani?
Aa bak düşünsene.
Yanlış rastlamamış oldum farkında mısın?
Bak meğersem sen direkt şeye girdin. Meğersem komplo kurulmuş. O da diyor ki kanıtlayamıyorum. Aslında ben öldürmedim. Ama baktığın zaman bakıyorsun o öldürmüş gibi gözüküyor. Ne yapacaksın? Nasıl kanıtlayacaksın? Burada da bir idare etme yoluna girmez misin?
Neyi idare ediyorum Allah aşkına.
Ya işte bir oturup tartışmaya falan girmez misin diyor.
Ya tamam görmüyor işte önce bir tartışırız nedir ne değildir nasıl oldu nasıl bitti. Bir anlat bir hayırdır falan derim yani.
İşte hay, tabii anlattı. Ha. Sana dedi ki bana dedi kumpas kurdular dedi. Bak bambaşka bir yere çektim olayı.
Hadi. Şimdi sen en son ne izledin?
Yok bir şey izlemedim. Ama senin çok da güvendiğim insan diyorsun ki ya bana yalan söylemez diyorsun. Diyor ki ben öldürmedim. Hadi geçtik ahlaksız değilmiş meğerse bu. Senin de çok inandığım insan ben öldürmedim bana kumpas kurdular diyorsun. Ama bakıyorsun sen delillere o öldürmüş gibi gözüküyor. Allah Allah olmaz mısın? Ne yaparsın? He? Ne yaparsın? Kızım cevap versene. Lan belki cinayet işleyeceğim kendime şey arıyorum. Seni çağıracağım zaten.
Beni çağırma ben böyle işte gelemem.
Belki böyle bir planım var. Ön çalışması yapıyorum şu an.
Yok beni çağırma böyle durumlarda ben topuk ya.
Merhabalar.
Merhabalar.
O konu ilgimi çekti de. Bir de ama bunu yapmasaydınız daha iyiydi sanki. Hemen
direkt şey. Masaya atlıyorsun merhabalar diye. Ben ne yapmamı bekliyorsun? Elimde mikrofon var. Tabii ki de tutacağım. Yani,
tamam tabii ki tutun da böyle alışık olmadığım bir şey oldu.
Biz kayıt
yani.
Ha, evet fark ettim de şey diyeceğim hani konu hani şeyi fark ettim hani güzel başladı ama bir anda kararsızlıklarınız oldu. Yani hani savunurum, savunmam bir gidip geldi olay.
Ha siz
hani...
bizi mi dinliyordunuz?
Evet dinledim.
Ooo yani. Bayağı artık dinleniyoruz kızım. Bunu bir şey yap artık. Alıştır kendine.
Stalk kültürü yani.
Nagihan ben bu arada.
Merhabalar Alper bende.
Serap bende.
Memnun oldum efendim.
Biz program için kayıt alıyoruz. Radyo programı bu. Siz o zaman bir sandalye çekin oturun buraya.
Olur, teşekkür ederim.
Devam edin.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Şey diyecektim yani konu gidişatında hani taraf olma olmama konusunda çok gidiş gelişler oldu. Yani buradan şeye bağlayacağım. İşin içinde tamamen olmadıktan sonra hani o psikolojiyi yaşamadan hani bu konu hakkında bir yorum yapmak çok zor gerçekten.
Tabii canım. Yani illa o yani anın içerisinde bulunup ama,
tabii ki. Hani ki örnek yani hani cinayet hani hakikaten çok uç ve kimse için taraf da olmayabilirsiniz, karşıt da olabilirsiniz. Yani bunun akraba, arkadaş hiç fark etmez.
İşte benim sorduğum, merak ettiğim de o zaten. Biz onu konuşuyorduk. Hani ne yapılır? Ama şimdi tamam uç bir örnek verdim falan da elbette yaşamadan bilemeyiz. Ne yapalım cinayet mi işleyelim? Bunu mu öneriyorsunuz bize yani? Gerçek kararı verebilmek için cinayet mi işlememiz lazım? Bir test edelim.
Ben bir koşu gidip şu köşede bir adam öldürüp geliyorum hacı. Sen burada bir bekleyiver.
Belki bir tane vardır öyle içinden geçtiği yani.
Herkes cinayet işleyebilir. Ben bu konuda hemfikirim
yok,
yani.
Herkes yapamaz.
Yapar. Herkes yapar. Ben buna inanıyorum.
Arkadaşlar bir cinnete bakar. Her şey bir cinnete bakar yani.
Bu arada sayın dinleyenler, bölüyorum sizi ama yan masaya sataşmamıza gerek kalmadı.
Evet, direkt bize sataştılar hakikaten. Bak ben arada bir kaynadı orası ama değişik oldu şu an.
Programımızda bir ilk, hani biz haftalardır, bizim konseptimiz bu şekilde. Konseptimiz.
Biz hep masa kovalıyoruz, bayağı kovalanan masamız olduk. İyi bak, hakikaten tam şey yerine adabına uydu ama yani şu an. Yan masa dinleniyor işte bak. Bize kulak astı, dayanamadı en sonunda. Atladı geldi.
Biz size şöyle açıklayalım. Programımızın konseptimiz radyo, internet radyosu, radyo karavanda bir program yapıyoruz. Bu şekilde barlarda, işte mekanlarda sohbet ediyoruz. Yan masalarla ilgili gördüğümüz, ettiğimiz işte dedikodular falan ediyoruz. Nasıl açıklanıyor bizim programın konsepti? Yani işte sizin yaptınız. O yanmasa biziz işte. Siz bizi dinliyorsunuz ya. Bu şekilde müdahil oldunuz ya. Normalde biz insanlar olmuyoruz.
Ama cesaret edemedik diyorsunuz dahil olmaya.
Denk düşüremedik. Cesaretle çok bir sıkıntımız yok aslında. İsterseniz de.
Sadece denk düşüremedik yani. Ya işte komple bomboş olur. Ya çiftler olur, uygun pozisyona dahil olamıyoruz
yani
falan.
Çiftlere uygun konuda bulursunuz yani.
Şimdi genelde pozisyon durumunda olduklarından dolayı hani bölmeyelim, sevenleri ayırmayalım diyoruz yani.
Direkt araya böyle bir telefon giriyor.
Tabii.
Şey, sizin isim neydi ben? Çok pardon.
Alper.
Alper Bey. Necisiniz? Daha önce cinayet işlemediniz falan mı var?
Ya da mailiniz mi var? Hayırdır
yok,
yani.
Yok, hiç maillenmedim ya. Yok yok, daha maillenmedim öyle bir
daha
şey.
Daha
maillenmedim.
Bir, ama şey var yani, hani istek var herhalde.
Bilmem yani.
Şey var galiba Alper Bey'de, potansiyel var, imkan yok. Henüz fırsat bulunamamış gibi bir durum
arkadaş
var.
Arkadaş bulamadım ya.
İşte zaten olay cinayet işlemek değil. Ben onu savunuyorum. Cinayet her türlü işlenir. Cesetle yüz yüze baş başa kalınca ne bok yenecek? Asıl sıkıntı orada başlıyor. İşte burada bir arkadaşa ihtiyaç var.
Tabii. Filmlerin ünü böyle bölüp parçalayıp böyle paketleyip saklayacak biri lazım
yani. Yani. Parçalasak da mı saklasak? Yarına mı bıraksak?
Denize mi atsak?
Denize mi atsak? Ne yapsak? Hangisi uygun olur?
Ya direkt ayağına taşı bağla, denize at gitsin ya.
Ya İstanbul gibi...
Diğer türlü buluyorlar ama ya. Yani...
Ben bir şey okudum. Daha yeni iki gün önce falan.
Çok makale mi okudun?
Geldi. Yok, makale okumadım.
Bu arada arkadaşın sürekli bir makale okuma geyiği vardır da.
Makale okuyan bizim. Evet. Hayır. Nerede okudum? Twitter'da okudum zannediyorum. Şimdi kimin söylediğini hatırlamıyorum. Çok şey. Cinayet işlerseniz mezarlığa gömün. Kimse mezarlıkta ceset aramaz diye yazmış. Çok mantıklı değil mi?
Bayağı iyiymiş ya. Yani...
Şu an Alper'in gözleri parladı. Ben tırsıyorum. Bak masaya atladı falan. Günün sonunda bizi kesmez inşallah.
Gündüz vaktinde izah etmiyor. Bayağı bir şahit var.
Bilmiyorum, şu an burası da sakin yani.
Olsun. Olsun yani. Kadıköy'deyiz. Ben bir şey yapsam, eyvah desem koşacak bir sürü adam tanıyorum burada. Evet, tamam. Muhit benim, sıkıntı yok.
Ha, tamam o zaman. Oldu.
Mezarlığa gömmek mantıklıymış bak. Evet. Aha, bekçi atlatmak sıkıntı olabilir. Ama bekçilerden abi uyuyordur zaten gece.
Ha, geceliğine tabi.
Türk mantığı 3-5 sıkıştırıp eline hemen geliyor.
Yer canım mi? Ne olursa olsun. O orada rüşvet.
Hoca bir şey taşıyorsun. Nasıl saklayacaksın? Neyine 3-5 sıkıştırıp.
Yardım et diye böyle hemen.
Yardım et bir de.
Rahat olmak önemli orada.
Para büyük
orada.
O zaman. Lan kaç meblağ nedir? Neden bahsediyoruz ki yani? Bekçi sırtlandı cesedi.
James Bond çantasıyla falan gidiyor galiba.
Abi bizim bir ceset vardı. Bir film vardı, İnşaat, izledin mi?
İnşaat ya şey, adını çok duydum da izlemedim ama mevzuyu az çok biliyorum.
Şevket Çoruh'la Emre Kınay'ın çok başarılı bir filmdir ve Türk sinemasında bilmiyorum, muhakkak başka da vardır ama o zamanlar yoktu. Tek mekanda geçen yapılmış filmlerden biriydi. Ben bayılırım, ara ara da açar izlerim. Hem çok eğlenceli, böyle cinayet, saklama, cartcurt falan üzerine bir film. Tavsiye ediyorum, izleyiniz. Ay, film tavsiyesinde sıkıştırdım mı yine araya?
Tabii siz programımızın sanat bölümünü de gerçekleştirmiş bulunuyoruz.
Sanat. Buradan çok motor geçiyor. Büyük bir ihtimalle sesi de yayına gidiyordur. Yani böyle bir karara varabildik mi? Hayır, varamadık. Cinayet işlersek ne yapıyoruz bilmiyoruz yani.
İşte yaşamadan bilinmeyecek bir durum olduğundan dolayı arkadaşın da dediği gibi.
O zaman araştırmacı radyocu karakterimizle bu gece ne yapıyoruz? Bir cinayet işliyoruz.
Hangimiz? Şey, kim kurban? Kim işliyor o zaman?
Onu bir şey liste yaparız. Ha. Artık artılar eksiler ha. Listesi. Ne olur?
Durum değerlendirmesi sonucunda en çok
onlara bak, liste var ellerinde.
Ya şimdi herkesin bir listesi vardır yani.
Benim yok ama yaparım, çıkarırım yani, 2 dakikada sıkıntı yok. Ay, ne diyeceğim gene unuttum. Aa, gebe
demek yine boşver. Ama yani hani ceza almayacağımı bilsem sıkacağım adamlar vardır diye herkesin genel bir lafı vardır.
O da çok ilginç
yani.
Bir konudur mesela, bak çok bağımsız bir konu. Gerçekten ceza almayacağım insan, bu bizi nereye getiriyor? Benim çok düşündüğüm bir şey var. Yine etik ve ahlakla ilgili bir şey. Ya çok hani girmek istemiyorum. Ben hep yanlış anlaşılacak şeyler çok fazla söylediğim için. Bu inançla ilgili bir şey ama ben şuna inanıyorum. Eğer işte yaradan korkusu, cehennem korkusuyla bir insan bir şeyleri yapmaktan imtina ediyorsa o kişi kötü bir insandır. Ben böyle düşünüyorum.
Net.
Yani.
Bu işte şey, senin dediğinle aynı şey. Yani ceza almayacağını bilsen, işte ne var? Hadi inancı bir tarafa koy, kanun var değil mi? Cinayet işte, sen yargılanacaksın. Öyle böyle nefsi müdafaa falan, bir yargı, bir ceza sistemi var. Gerçekten ceza almayacağını bilsen bir cinayet işler misin? Ben işlemem. Bunu da çok net söylüyorum. Canıma kastedilmediği müddetçe... Ha. Nefsi müdafaa her zaman, herkes cinayet işler. Bak bu noktada işte söylediğim bu aslında, kastettiğim bu. Ama sırf zevk için, belki de psikopat değilim, ondan kaynaklanıyor ama var aslında.
Ya işi zaten, işin içine zaten zevki sokarsan o psikopatlıktan başka bir şey olmaz yani, ne?
Psikopatlık da bilimsel olarak açıklanan bir makale.
Yine bir makale, yine bir bilimsel açıklama. Vallahi keseceğim kendimi en sonunda.
Ya ama bir şey söyleyeceğim, gerçekten hastalık psikopatlık. Beyinde bir şeyin çok farazi konuşacağım çünkü emin değilim şu an, aratmayayım da yani. Google'layamıyorum biliyorsun.
Bilmez miyim, bilmez miyim.
Ama psikopatlık bir rahatsızlık, bilmem kaç binde bir insanda görülüyor. Bu insanlar his yok. Yani ne iyiyi hissedebiliyor ne kötüyü hissedebiliyor. Vicdan muhasebesi diye bir şey söz konusu değil. Ya sen üzülüyorsun, işte arkadaşın senin üzüntünle üzülür falan ya, psikopatlarda öyle bir şey yok. O bir şey hissetmiyor. Ya birisini kırdığı, üzdüğü zaman da hiçbir şey hissetmiyor. Bizde pişman...
Evet, duvar yani.
Empati diye bir şey yok zaten ve mutluluk da aynı şekilde yok. Sevgi de duymuyor. Çocuğu oluyor, işte evleniyor, eşi oluyor, karısı, kocası, her neyse. Ona karşı da bir sevgi bağı falan da yok. Nefret yok, sevgi de yok. Sırf yani kuru kötülük yapıyor. Öldürebilir, hiç vicdan olmadığı için zaten, empati yeteneği senin dediğin gibi olmadığı için hiçbir şey hissetmiyor. Çok zor bir hayat ya. Malum Dexter, biliyoruz yani. Ailemizin seri katili. Ki kendisi empati kurmak için yırtınan da bir adamdı. Anti kahramanların elebaşısı. Ve bir etik çerçevesini oturtmaya çalışarak, al bak cinayetle psikopatlığı da bağladım, böyle de güzel konu bağlarım böyle yetenekli bir insanın. Ama oldu mu? Baya da oldu yani. Sen izlemedin ama bilmiyorsun.
Ya ben öyle denk geldikçe izliyordum. Dexter'ı.
Biliyor musun?
İzledim canım. Yani onun ama kendi kurallar koyulmuştu ona bile yani. Hani özellikle.
Ama etik de o.
Tabii.
Kurallar dediğin hani mantığımı atıyorum. Yani geçen bir tane izlemiştim. Ha işte atıyorum yani. Erkektir.
Suçlu olması değil. Cinayet işlemesi ve haksız yere insan öldürmüş olması gerekiyordu. Hani
kendince bir adalet sistemi kuruyor yani.
Yani kötüleri temizliyor. Anti kahraman dediğim o yani, işte adalet elinden kurtulan.
Benim okuduğum kitaptaki şey gibi, hani erkekleri sadece öldürüyor ve erkekleri öldürmesinin sebebinin altında da işte hani kadına tecavüz ya da ne bileyim kadına şiddet yapıyor bilmem falan gibi sebepleri olduğunun şeyi.
Evet Dexter'ınki de şeydi işte, hem kanundan kaçmış, kanun yakalayamıyor çünkü işte delil bulamıyor bilmem ne yapıyor, var ya böyle katiller. Bu noktada zaten kendisi bir adli tıp uzmanı, bakıyor tutuklanamıyor adam ama ayrıca kendine kanıtlıyor herkesten önce. Gidiyor önce bir delillerini buluyor. Gerçekten cinayeti işlemiş mi? Gerçekten kötü niyetle mi işlemiş? Çünkü eğer nefsi müdafaa ise karşısındaki insanın işlediği cinayetin sebebi, ona bir şey yapmıyor, onu öldürmüyor mesela. Öbür türlü hatta ritüeli vardı, onun ayini var. İşte öldürdüğü insanın fotoğrafını, bir kişi, 10 kişi neyse, öldürdüğü insanın fotoğraflarını diziyordu falan. Yani streçlere sarıyordu, kokmasın.
Tam manyakmış ama cidden.
Ya ama şey de vardı onda, hani yakalanabilecek durumda olanı bile kendi önce yakalayıp işlemi gerçekleştiriyordu.
Evet, öyle bir şey vardı ama o da bir psikopatlığı ver canımında artık.
Tabii ki. O kadar olacak. O kuralları da babası koyuyordu. Yani çocukluğunda fark ediyor bunun böyle bir durumda olduğunu. Çünkü hayvanları falan öldürüyor. İşte bunu bu şekilde bir nebze iyiye kanalize etmeye çalışıyor.
Yönlendiriyor. İşte kendi adaletini kurunca, kendi vicdanını rahatlatmak adına herhalde böyle bir sistem kurdum ben falan diyor.
Ya adam bakıyor ki çocuk, ya evlatlık alıyor zaten Dexter, diyor ki ya bu diyor evet artık kurtarılabilecek bir durum olmuyor. Çocukta bir rahatsızlık var, bir maraz var, bunu fark ediyor. Bunun öldürmesi lazım. O zaman diyor bari bir işe yarasın. Ben bunu engelleyemem. Bari yaptığı hani o hem cinayet dürtüsünü, insan öldürme dürtüsünü soğursun. Hem de halka bir işe yarasın. Evet aynen öyle. Baktığın zaman çok etik. İşte etik nedir? Baktığın zaman cinayetin bile etiği olur. Geldi yine aklıma. Breed diye bir filmi var. Johnny Depp'in. Ve yanılmıyorsam yönetmenliğini kendisini yaptığından eminim. Senaryosu da onun galiba. Marlon Brando oynuyor ayrıca ve muhteşem bir filmdir ama ilk 20 dakikasında Johnny Depp sadece yürüyor. Ben onu bile izledim. Gerçekten çok başarılıydı. Konusuna dair çok spoiler falan vermek istemiyorum ama Ben intiharı kişisel olarak, benim şahsi görüşüm, çok gerzekçe bir hareket olarak.
Çaresizliğin son noktası herhalde intihar artık.
Değil aslında. Yani baktığın zaman çok ince bir noktası var intiharın. Benim gözümde bu tamamen benim kişisel olarak kendi gerzekçe düşüncem yani. Muhakkak onun daha mantıklı açıklamaları vardır. Çok büyük bir cesaret gerektiriyor bir kere. İnsanın kendi canına kıyması. Yani ölüme göz almak çok büyük bir cesaret demek. Aynı zamanda çok da büyük bir korkaklık. İntiharı çok tasvip etmiyorum. Yani bana çok aptalca geliyor. Böyle savaşmadan kaçmak gibi görüyorum ben onu.
Ya kötü oldum çünkü çok birebir tanıdığım biri intihar ettiği için biliyorum. Hani direkt aklıma o geldi. O yüzden direkt zaten hani aklıma ilk gelen cümle oldu. Çaresizliğin son noktasıdır diye yani. Hani yani of.
İşte bir zayıflık bana baktığın zaman. İşte diyorum ya benim kişisel görüşüm. Yani muhakkak bunların da daha uzmanları işte psikiyatristler, psikologlar daha farklı açıklarlar. Ukalalık etmek istemiyorum kesinlikle. Bu benim şahsi düşüncem. Ben intiharı zayıflık olarak addediyorum. Rahatsızlıklar harici, bak ciddi rahatsızlıklar var. İnsanlar gerçekten intihar etmek istemedikleri halde intihar eden insanlar var. Bunlar başka rahatsızlıklarla ilgili, ondan bahsetmiyorum. Akıl sağlığı yerinde, hiçbir fiziksel bir şey yok. Yani ay sevgilimden ayrıldım, o oldu bu oldu deyip küt küt intihar etmek bana çok gerzekçe
işte
geliyor.
Hiç sizin aileme bakamıyorum deyip köprüye çıkmak
mesela
gibi. Mesela bir de buna o psikolojiyi anlamayıp atla atla deyip atlattıranlar var ki son bir ay içinde yaşadık bunu yani.
Şimdi şey dedin de yani işte sizin aileme bakamıyorum falan filan gibi bir örnek verdin de benim bahsettiğim şahısa çok yakın olduğu için şu an bir kitlendim. Onda şöyle bir durum vardı. Ailevi problemler var. Tamam çalışıyor, belli bir düzeni var falan filan ama artık hani ailevi problemler konusunda öyle bir çıkmazın içerisinde ki kendimi nasıl kurtaracağımı artık bulamamış. Yani hakikaten diyorum ya çaresizliğin son noktası modunda. Geceliğin 2.30-3 civarı çalıştığı yere gidip son işlerini halledip, elinde bekleyen bütün işlerini halledip son bir notunu da iş yerindeki en yakın arkadaşına son bir notunu da yazıyor. İşte bütün işlerimi hallettim, hepsi şurada şurada diye. Ben artık yapabileceğim hiçbir şey kalmadığını hissediyorum. Çok kötü durumdayım. İşte geri kalanlar sana emanet tarzında bir not yazıp motoruna atlıyor, köprüye gidiyor. Köprüye girişi gözüküyor kameralardan, çıkışı yok. Ve zaten motor da köprünün ortasında bulunuyor. Direkt atmış kendini yani.
Ya çok hassas bir konu. Diyorum ya bak ukalalık yapıp yanlış anlaşılmak istemiyorum ama intiharın mantıklı gerekçeleri olabilir. Az önce ya filmin adını geçtim işte Johnny Depp'in filminde böyle bir durum var. Birazdan. Teşekkür ederim. Şey çok meşru hale getirilme durumu var. Ben saygı duydum. Çünkü hani işte bana onun mantığının açıklanması lazım. Benim kastettiğim şu, bak gerçekçi olarak gerçekten yanlış anlaşılmak istemiyorum. Hani kalkıp çok basit sudan sebeplerle geçim sıkıntısı nedir? Gerçek geçim sıkıntısı, çoluğuna çocuğuna bakamamak nedir? Benim bunun empatisini kurmam mümkün değil.
Ya bu tabii canım senin dediğin anlamda mesela şey durumu da var ya şimdiki ergenler artık diyorum da en basit bir şeyi böyle hani ay ben çok kötüyüm bilmem ne falan deyip depresyon ayaklarına yatıp da böyle kendi bir şey en sonunda bileklerimi keseceğim falan deyip bunu yapanlar daha sonra var. Yapıp işi tamamen işte hani ilgi çekme, dikkat çekme olarak kullananlar için diyorsun. Anlıyorum anladığım kadarıyla. Ayır, o zaman tabii ki de yani hakikaten bir gerzekliktir yani. Yani.
İşte onlar gerzekler yani. Çok üzgünüm ama gerzekler abi. Hayat bu kadar basit değil. Ve depresyon dedin ya, depresyon ciddi bir rahatsızlık. Hani biz de diyoruz ay çok depresifim. Ben de diyorum devamlı bugün çok depresyondayım. Depresyon o kadar basit bir şey değil abi. Benim o gün yaşadığım mesela iç sıkıntısı olabilir en fazla. Evet ben depresyondayım bugün diyorum ama yok abi depresyon ciddi bir rahatsızlık. Yaşayan bilir onu. Biz bilemeyiz yani. Yani ben bilemem. Seni bilemem depresyona giriyor mu girmiyor mu?
Yok çok şükür henüz bir depresyonum olmadı yani.
Gerçekten depresyonda insanların yaşadığını algılamamız mümkün değil. Bunun empatisini kurmam bile mümkün değil. Kesinlikle hani yorum yapamam. Onlar bambaşka şeyler. Bu yüzden gerzeklik olarak adlandırıyorum. Herkesin şeyi işte ya bir ergenin çığlıkları beni kimse anlamıyor geyiğini de çok mantıklı bulmamı kimse beklemesin benden abi. Çarparım ağzını. Yok intihar edeceğim. Git et anasını satayım. Öleceksen öl abi. Ben ona üzülmem de. Çok da samimi söylüyorum yani. Şimdi isim vermeyeyim. Benim bir arkadaşım var.
Bence ikinci kısma saklasam bu şeyi.
Çok mutlattım.
Tabii bir artık yine evet yine bir çenen düştü senin.
Ha, o zaman
bir şarkı arası verelim artık.
Tamam. O zaman böyle
keyifli bir şarkı diyeceğim ama aslında keyifli bir şarkı değil. Hareketli bir şarkı olmasına rağmen 90'lardan derin anlamlar ihtiva eden bir parçayla ara verelim. Nezih Ünen'den Karnaval. Da biz bayağı bir ara verdik bu arada. Alper'le tanıştık, kaynaştık. Bayağı da bir muhabbeti de derinleştirdik. Şeyi tartışıyorduk ki zaten kayıtta da konuşmamız gereken konuları bayağı bir harcamış. Üzünden geçemeyecek olabiliriz. O konuda ayıplanıyoruz. Şöyle Serap şunu iddia etti az önce. Çürüttün mü bu arada ben? Biraz çürüttüm.
Harcadın sanki. Harcadın tamam. Bayağı bir harcadın beni. Mutlu musun?
Serap şunu dedi ki bir iyi vardır bir kötü vardır dedi. Başka başka etik mevzularından bahsediyorduk. Bunun üstüne ben onu savunu çürüttüm. O kısmı şimdilik geçiyoruz. Nasıl çürüttüğümü yeri gelirse tekrar dile getiririm. Bu konuda Alper bir şey söylemek istiyor. Kayda girelim dedim ben evet. Müdahale ettim.
Benim dediğim hani Serap'ın anlatmak istediği sanırım şu. Yani var olan ayrımlar içerisinde hani en gerçek olanı iyi ve kötüdür. Geri kalan oluşturduğumuz bütün ayrımlar hani insan eliyle oluşturulmuş olanlardır.
Mesela? Ben örnek istiyorum o zaman. Ne? Mesela yani kastettiğiniz nedir? Bana bunu mantıklı olarak açıklaman lazım.
Ya işte diyorsun yani etik durumlar, ahlaki durumlar falan. Bunlar belirleyici sebepler senin ama iyi ya da kötü olmanı.
Şimdi sen diyorsun ki yani siyahla beyaz vardır.
Evet.
İyi ile kötü vardır. Ben de sana şunu söylüyorum, hayır yoktur. Bütün hayatımız, insanlar, yaşadığımız her olay gri bölgededir. Eğer bunu bu şekilde adlandıracaksak. Çünkü herkes iyilik yapma ve kötülük yapma kapasitesine sahiptir. Belli durumlarda, belli şartlarda, belli insanlarda bunlar ayyuka çıkar. Elinde olmadan kendini kötülük yaparken bulabilirsin ve bile bile zevk alarak yapabilirsin. Bu senin kötü, normalde kötü bir insan olduğunu göstermez. Şunu söyledim az önce, bir örnek verdim, onu tekrar vereceğim. Aldatılmayı kabul etmeyen bir insan olabilirsin. Çok büyük bir kimse kabul etmez bunu. Ama bir bakarsın, eşini, sevgilini aldatırken bulursun kendini bile isteye. Sonra dersin, ben böyle bir insan değilim. Evet, aslında değilsindir. Ama o esnada yaparsın. Ya da cinayet işleyebilirsin ve bu nefsi müdafaa olmayabilir. Buna rağmen yapabilirsin, bir cinnet getirebilirsin, bir şey olabilir. Yapar mısın, yapmaz mısın? Katılıyor musunuz bana? Ben haksız mıyım?
Bunda haklısın da bir de bununla ilgili şöyle de bir söz vardır. Hani sözü tam net şeyle toparlayamayacağım da anlattığı şu. Hani bir insan sana iyi davranıyorken bir garsona kötü davranıyorsa o insan iyi midir, kötü müdür?
Değil
noktası.
Yani, ben mesela en sinir olduğum şey sadece sevdiği, değer verdiği, onun olan insanlara, onun olan bu sahipliği devamlı dile getirme ihtiyacı hissediyorum. Çünkü genelde insanların davranışları bu minvalde. İşte sevgilisine canım cicim çekerken işte garsona kötü davranabilir mesela. O iyi bir, benim gözümde değildir abi o.
Değildir canım o tabii de.
Değildir yani.
Ama işte bizim dediğimiz hani total bir iyilik anlayışı yani. Evet dediğin doğru. İyi de kötü de insanın içinde. Hani işte cennet cehennem diyoruz. O da bu dünya. Bence. Yani hani bizim yaşayış şeklimize göre değişir. Veya nasıl örnek verebilirim?
Ya bu senin bakış açınla alakalı bir şey. Senin bak, benim çok hayıflandığım, ay ne kadar kötü bir hayat yaşıyorum dediğim başka birinin cenneti hayali olabilir.
Aynen, bununla ilgili bir karikatürde var ya hani adam cehenneme düşüyor, cennete mi geldim diyor. Ulan sen nasıl bir hayat yaşadın diyor Zeba. hani o hesap tabii ki bu. Veya işte hani şeytan algısı. Hani şeytan algısı bence insanı kendinden ötekileştirip İçini rahatlatma şeklidir. Aslında senin içinde o. O kötülük zaten senin içinde. Ama şeytana uydum dersin. Kendini rahatlatmaya çalışırsın. Ama önemli olan şu. Hani niyet önemlidir derler ya. Yani o önemli. Yani sen
niye? Yanlış.
Hayır, sen
iyilik yapıyorum zannedip çok büyük kötülük zarar verebilirsin karşındaki insana. Veremez misin? Ben böyle düşünüyorum. Sen iyilik yaptığımı zannedersin. Az önce kayıt dışı olarak çocuk yetiştirmeden falan bahsediyorduk. Sen çocuğunu iyilik yapıyorum diye, ay her şeyi vereyim, her istediğini yapayım. Gene çocuğum olmadan çocuk yetiştirmeye ilgili ahkam kesiyorum. Beni linçe davet. İşte ay onu da vereyim, ay bunu da vereyim. İşte hiçbir şeyden eksik kalmasın. Ben o çok eksik yaşadım.
İşte net yanlış bir davranış.
Kime göre, neye göre? Sen ne yapıyorsun? Ebeveyn olarak aslında senin evladına yaptığın iyilik. Çünkü sen görememişsin. Böyle bir yoksunluğun var. Evladın bunu yaşamasını istiyorsun. Bak niyet çok iyi. Ama yaptığın iyi bir şey mi? O çocuk sorumluluk duygusu kazanamıyor. Yarın öbür gün senden her şeyi hakkı olarak aldığını, hak etmek nedir bunu algılayamıyor. Misal. Tabii bu benim bakış açım. Herkesin fikri farklı. Ne oldu? Niyet önemliydi hani. Niyet iyi burada ama davranış kötüye yol açıyor. İşte kötülük yaptın çocuğuna.
Niyet demek istediğim daha başka bir şeydi ama yani nasıl diyeyim yani o zaman niyet demeyelim
iyi hedefleyerek hareket etmek. Yani hani bir durum karşısında hani iyi davranmayı seçmek diye mi toparlasam, nasıl yapsam bilemedim şimdi. Çok fena kilitledi.
Çenesinden kurtulamıyorsun. Bir şekilde kalıyorsun böyle. Ben çok alıştım artık bu duruma. Sessiz sakin kalıyorum burada yani. Ne haliniz varsa görün modundayım şu an resmen.
Bak, olması gerekenin ben şu olduğuna inanıyorum. Şahsi, naçizane fikrim. Ahlak ve adalet duygusu benim için yeterli. Adalet duygusu da nedir? Hayatın her alanında. Şimdi biz Serap'la arkadaşız. Şimdi onun işine gelecek, onun işine yarayacak, gelecek yanlış bir kelime. Onun işine yarayacak bir durum var. Olmadı, örnek veremiyorum şu an ya, Allah kahretsin. Yani bana zararı dokunmayacak ama olması gereken bir hareket var. Şimdi hiç örnek veremiyorum, şu an aklıma gelmiyor. Serap'ın işine yarayacak, Serap için olması lazım zaten. Benim bu davranışı yerine getirmem gerekiyor. Hak ettiği bu, iyi bir durum olarak, lehine olarak düşünelim. Örnek veremeyince de çok aptalca bir örnek. Açık o, çok barazlı oldu.
Bayağı bir havada kalıyor şu anda.
Benim burada kendimi tercih etmeyeyim ama yaparsam mesela bana yarayacak da bir şey. Benim böyle fırsatçı tarafının açığa çıkacağı bir olay.
Kendi menfaatini de düşünerek yaptığım bir şeyden mi bahsediyorsun?
Ay, ben örnek bulana kadar bunu vermeyeyim. Abi, olmadı bunu.
Bununla ilgili benim başka bir diyaloğum olmuştu bir arkadaşımla yani. Evet, bütün ilişkiler menfaat ilişkisidir aslında.
Orası kesin canım.
Yani hani yani iyilik de menfaattir yani. Ona geliyor aslında sonuç. Yani hani onun iyiliğine yarayacak bir şey benim de iyiliğime yarıyorsa ve o yüzden yapıyorsam bu zaten kendi menfaatim için yaptığım bir şeydir'e geliyor.
Bu dediğin doğru, evet, katılıyorum. Yani her ilişki menfaat üzerine kuruludur ama işte çıkarcılıktan ziyade fedakarlık gözetmek lazım. Benim aslında kastettiğim, anlatmaya çalıştığım şey bu adalet duygusu. Yani mesela işte sevgilinle de bir ilişki içindesin. En şey örneğimiz. Diyorsun ki işte ben seviyorum, işte ben yapıyorum, ben ediyorum. Abi, senden böyle bir şey talep edilmiyor ki. Sen bunları sevilme ihtiyacından, böyle bir karşılık bulabileceğin ümidiyle yapıyorsun. Şimdi karşılık bekleyen ilişkiler farklı. Onlar bambaşka bir boyut. Genel olarak sen bir sevgi gösteriyorsan, bir paylaşımda bulunuyorsan aynı şeyi karşından alabileceğini biliyorsun. Bir çıkarın var aslında içten içe. Belki bunu ilk etapta düşünmüyorsun, kötü niyetle düşünmüyorsun ama sevilme ihtiyacından dolayı seviyorsun birini, tercih edin. Ayrıca tercih de nereye kadar tercih? Şimdi o hesaba da girersen, atıyorum İstanbul'da yaşıyorsun. Karşına çıkabilecek insanlar kaç milyondur Allah aşkına? Ortalama işte 70 sene yaşayacağını düşünelim. Tamam, 70 yaşında da aşk olur, olmaz falan demeyeceğim ama işte ilk gençlik yıllarında birlikte olduğun insanlar oluyor. Ah, benim için o unutulmazdı da bilmem neydi işte, büyük aşk. Abi, o zaman o çıktı karşına. Yani kalkıp Finlandiya'daki adamla karşılaşma imkanı yok ki. Belki sana daha uygun bir adam vardı. Ne diyeceğim, bu tercih de sınırlı.
İşte ben bunu daha önce başka bir konuşmamda söylemiştim yani. Hani hakikaten ilişki bazına dönüyor, konu sapıyor ama hani mükemmel eşleşmeyi bulma olasılığımız ne ki zaten? Yani hani 7 milyar insan yaşıyor, 3,5 milyar erkek kadın desen, sen kaç tanesini tanıyorsun ki hayatın boyunca? Hani 200, 300, 1000 hani...
İyisini, kötünün iyisini de çok idare ediyorsun işte.
Tamamlayacak insanı bulma olasılığın 3,5 milyarda bir. Sen o 3,5 milyarın belki 500 tanesini görüyorsun zaten. Yani çok düşük bir olasılık.
Tabii içinden de seçiyorsun işte. Evet. Bu bana daha uygundur bilmem ne diye. Onun da tabii genetik seni etkiliyor.
O da o zamanın şartlarına göre yani. Bundan 10 sene sonra tabii farklı bir kafada insan olacaksın. O zaman bambaşka bir şey isteyeceksin. 10 sene önce senin için mükemmel olan insan ne oldu?
Yani ne oldu? Yani, aynı insan başlı aslında. Ama senin beklentilerini artık karşılamıyor. O zamanki zevkin başkaydı bilmem neydi. Tamamen bambaşka bir durum. Kesinlikle öyle ruheşi hikaye.
Zevkin başkaydı ayrı, ihtiyacın belki başkaydı. Yani hani belki o dönem çok duygusal olarak düşük olduğum dönemdeydin. Sevilmeye ihtiyacın vardı. Sana sevgisini veren birini buldun. Hah, budur dedin. Ama sonrasında beklentilerin veya ihtiyaçların değişti. Ama o insan bu sefer onu karşılayamıyor belki.
Evet.
Ve bu sefer kötü oldu. Yani hani yanlış eşleşmelerin kurbanı oluyoruz.
Yok, öyle bir şey kastetmedim. Eşleşmemden çok memnunum. Bunu da buradan dile getirmek
istiyorum. Sen niye hemen özele yordun ki kendini ya?
Yok, şimdi dinlerler.
Bayağı bir genel konuşuyoruz burada yani.
Onun altını çizmek zorundaymışım dinleyenler olduğu zaman. Yanlış anlamasın.
Üstünde gele aynı renk oldum bebeğim.
Ha, ben eşleşmemden memnunum. Lütfen.
Biz seni kastetmiyoruz zaten.
Gene gayet güzel.
Kendi eşleşmelerinizle ilgili şikayette bulunuyorum.
Kendi kendini şurada madara ettim, farkında mısın? Durup dururken kendi ipini bağladım boynuna, ipi. Astın kendini yani hani.
Yorum yok.
Sus bence, konuştukça batıyorsun şu an.
Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Tamam tamam, ben genel konuşalım lütfen.
Ne diyorduk? İyi ve kötü diyorduk değil mi? Biz
tabii, tabii.
İyi ve kötü diyorduk.
İyi ve kötü derken bir anda kendini kötü pozisyonda buldu kızcağız. Vah garibim ya. Neyse, griydik ama değil mi? Hepimiz griydik, evet.
Ben şu an kırmızı olabilirim ama genelde griyim, evet.
Kırmızı değil bayağı, başka bir şey oldu sen şu an.
Ay tamam, bak ben böyle kilitleniyorum yani, lütfen yani. Tamam. Eğlenceniz bittiyse benimle.
Biz bir şey yapmadık, sen kendi kendine ele verdin canım, Allah Allah.
Ama şimdi şey gibi oldu sanki yani, Alper deyince öyle o yanlış tercihler yapmışız. Şimdi böyle bir şey diyemem ki, böyle bir şey kabul edemem ki. Yani etmiyorum zaten böyle bir şey.
Ben doğru eşleşmeyi seçtim.
Tamam, seninki doğru. Tamam, biz bir şey demiyoruz zaten.
Bir şikayetim yok diyelim.
Ha, tamam. Bak, canım, doğru ya izledim. Tamam, biz seninle alakalı konuşmuyoruz ki zaten. Niye hala kendine çekiyorsun?
Ya neticede şimdi bir cinayet işlenecekse kaç parçaya bölmemiz gerekiyor?
İşte kollar iki, bacaklar iki, kafa bir tane sayarsak 5-6 herhalde, gövdeli beraber 6 parça mı oluyor? 4.
Bir filmde vardı.
5-6, hayır canım, gövde tek parça. 1-2-3-4-5-6. Bak
6 işte, 6 parça dedim ya sana, 6 parça.
Yok o bile değişiyor, bir filmde vardı. Adını hatırlamıyorum. Neyse,
parmaklar ayrı, kol dirsekten
yok,
aşağı
ya,
ayrı falan mı?
Yok ya, tartıştılar ya. Yani yanlışlıkla bir arkadaşlarını öldürdüler.
O nasıl bir yanlışlık
ya? Ya bir atlar.
Ya şimdi hazır öldürmüşken kaça bölsek acaba diye.
Aynen öyle bir bölme muhabbeti oldu ve onun üstüne şey, adamın dini inancı girdi içine. Ya Yahudiyse şöyle yapmamız lazım, bilmem neyse, böyle gömmemiz lazım diye. Böyle
gerçekten kazayla öldürmüşler, yazık. Var. İnancına göre gömelim bari, mundar gitmesin falan.
Bence komple yaksın gitsin, ne olacak ki?
Bence bak, timsahları da yem edilebilir. Tertemiz, delil yok, bir şey yok, ceset yok. Kim neyle suçlayacak ki? Ama timsah bulmak...
Şimdi ya, o şey diyecektim. Burada timsahı nerede bulacağız şimdi?
Amazonlarda falan olaydı, iyiydi. Amazonlarda mı oluyordu timsah? Abi cehaletim de...
Ha, bana, coğrafya sıfır bende, bana soruyor. Timsahlar en çok nerede?
Amazon'da da var, Afrika'da da var.
Değil mi? Evet. Afrika'ya uçakta uçakta şüphelenirler kokudan büyük
tabii
ihtimalle.
Tabii olmaz o.
Olmaz. Timsah... Ama ben mezarlığa gömerim, evet. Bu iyidir. O bekçiyi bir kafalamak lazım tabii yani.
Cebine parayı sokuşturdun mu halledersin artık.
O zaman bir cinayet işleyecektik. Önce para kazanmam lazım.
Program nereye gitti? Biz gıybetçiydik. Ne hale döndük ya? Nasıl cinayet işlenir, nasıl saklanır'a döndük resmen.
Öyle başladık ama. Niyeyse öyle bir başladık. Böyle benim bir cinayet işlesi mi var acaba? Nedir böyle içimdeki kötücül duygularım mı çıkıyor acaba?
Programdan çıkıp direkt cinayete.
Araştırmacı radyocunuz, radyocularınız sizin için bir cinayet işlediler. Bir cinayet işlemekteki püf noktaları yaptık.
Kızım yarın bir gün bir cinayet işlenir, bize akşam paklarlar, vallahi billahi bu kadar konuştuk diye.
Şey, niye geçen programda zombileri uyandırdık ya, voodoo yaptık. Ha. İşte cesedinizi uyandırdınız ama sıkıldınız. Ne yapacaksınız? Bu haftaki konumuz bu. Geçen hafta uyandırdığımız ceket. Cesedi. Zombimizi önce bir sirkeye yatırıyoruz. Püf noktası.
Büyüyü bozmak için mi sirkeye yatırıyorsun?
Yok, kokmasın diye.
Şeyde de olmuştu ya, Murat Kekil'in şarkısı çıktıktan sonra intihar edenlerin sayısı artmıştı. Adamı suçladılar ya, ona döndü bu muhabbet.
Evet,
bundan sonraki bütün cinayetleri bizden bilecekler, biliyorsun bunu.
Ha, bir şey söyleyeyim, ne kadar kolay tesir altında kalıyormuş bu insanlar da, ne yani? İyi ki cinayet dedik diye hemen cinayet işleyip bize mi atacaksınız suçu? Sizin cinayet işleyiniz varmış. İçinizdeki caniyi mi uyandıracaksınız yani? Ne alakası var? Ben kabul etmiyorum kardeşim.
Ama kendin diyorsun her insanın içerisinde iyi vardır, kötü vardır. Bak şu an kötü tarafı uyandıran sen oldun.
Vardır da ben niye çıkarıyorum onu ya?
Ama işte sen başlattın mevzuyu.
Öyle bir şey yok. Ben kendi içimdeki caniden bahsediyorum. Herkesin canisi kendine.
Buradan Star Wars'a da bağlayıp Dark Side diye böyle.
Güç içinizde arkadaşlar. Evet. Uyanın.
Ha bak, onu demişken. Ne geldi aklıma? Benim böyle çağrışım yapıyor bana direkt. Şimdi. Hani psikopat falan, bu arada biz psikopatlıktan az önce kayıtta bahsettik değil mi? Yani kayıt dışı çok fazla konuştuğumuz için kaçırıyorum artık.
O senin yüzünden.
Doğru söylüyorsun. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Baban ne bileyim çok ünlü bir seri katil. Puştun önüne gidene.
Örneklere bak ya, bu nedir ya?
Darkseid dedi ya, kötü yani adam kötü. Ne bileyim şeyci katil, Türkiye'nin tek seri katili var birkaç tane de. Her neyse ya, o zaman tamam geyiğe çevirdi, farkındayım da.
Bonnie'yi Clyde'a çevirdi, anne babam Bonnie'yle Clyde yani.
Ya adam kötü bir adam, katil matil. Çocuğu bundan mesul müdür ya da genetik olarak geçer mi? Genetik midir kötülük? Ne düşünüyorsun? Ben senin babanım yani. Hayır babam olamazsın. Niye abi, olsun ne olacak ki? Abi, bu senin kötü insan olmana gerek yok.
Genetik öyle bir şey ki bence direkt genetiktir. Yani kendi çocuğumu da görüyorum ben, hani aldığı huyları veya davranışları net genetiktir diyorum.
Tamam, armut elma ağacının dibine düşecek değil. Onun da Anadolu'da nezih bir deyişi vardır. Cinsini sevdiğim cinsine çeker diye. Ama kötülük de direkt geçmeyebilir yani. Sen ne düşünüyorsun Serap?
Vallahi geçe de bilir, geçmeye de bilir. Bilmiyorum, bak bak yine çok politika çekimsel bir cevapla görevimi yerine getirmiş bulunuyorum. Ya şey, ya sonuçta şöyle bir şey var. Bir dakika, yetiştirilmeyle alakalı bir durum var, tamam mı? Ne görüyorsan onu yapıyorsun, tamam mı? O durum var. Gen olarak, huy olarak falan bakarsan...
Hiç tanımadın ama kötü bir insan yani. Babam psikopatmış, anan psikopatmış. Hiç görüşmedin, etmedin. Seni o yetiştirmedi. Yani...
Geçer abi, genetiken diye bir şey var. Genetik diye bir şey var ya, geçiyor yani.
Yani genetik midir bir insanın kötü olmasındaki sebep, yoksa yetiştirilme şekli midir?
Bir genetik durumu vardır. Sonrasındaki yetiştirilmeyle alakalı da bu gelişir ya da körelir diye düşünüyorum ben.
Ben sadece bunun yetiştirilme şekliyle olduğunu düşünüyorum.
Yok yani ben şunu söyleyeyim, hani benim ufaklık daha bir yaşında değildi. Hani oyuncaklarıyla oynarken böyle durup dururken sinirlenip onları sağa sola vurup kırmasını, yani benden hiç görmeden benim aynı hareketimi yaptı herif yani. Hani baktım böyle, ulan dedim senin genetiğine ben yani bu kadar mı geçer kardeşim moduna girdim. Hani
Oluyor.
Yani genetikte çok, tahminimizden çok daha fazla saklı.
Yani bunu sadece psikopatlık olarak falan bakmazsak tabii yani. Huy olarak bakarsak. Ya, herhangi bir şey iyi kötü fark etmiyor yani. Ya.
Huy olarak kabul ediyorum.
Bu psikopatlık için de aynı şey o zaman geçerli. Sonuçta genlerden bunu alırsın.
Ki az önce psikopatlık için ne demiştik? Hastalık gibi bir şey demiştik.
Tamam, örnek verdim hani anam babam psikopatmış diye. Kötü bir insanmış, kötü olmayı tercih etmiş falan diye düşüneyim. Bu senin kötü olacağını göstermez ama. Bence yetiştirilmeyle alakalı. Genetik ne bileyim işte.
Tamam işte diyorum ya, körelir ya da gelişir. Ya o senin zaten bünyende vardır ama aldığın yetiştirme şeyine göre, ya, bak, şey durumuna ya, göre gelişir.
Hastalık ya. Temelli bir kötülükten değil. Bahsediyorsak değil. O genetik olarak geçer. Ama sonraki yetiştirme tarzı veya tercihlerden dolayı yapılan bir kötülükse... Bu aktarılmayabilir. Böyle diyorum.
Ben. Ya ben şunu demek istiyorum. Şimdi bak, ben psikopatlığı geride bırakalım. Ha. Öyle bir şey yok. Ha. Tercih olarak...
Orayı sildik. İptal.
Ki iptal. Şey, yani ya anam babam psikopat da olabilir ama bu genetik değil. Psikopat genetik olarak geçmiyor bu arada. O bilimsel olarak açıklandı.
Kesin
yani.
Makalesi vardır iddialaşma.
Tamam.
Lütfen. O öyle genetik olarak geçebilecek bir rahatsızlık değil. Şimdi şeyi demek istiyorum, sen ayrı yetiştirilmişsin. Yani o kötü insanın, o kötü ebeveynin, annen baban çok önemli değil, eğitimini almamışsın. Sen başka bir ailede büyütüldün, gayet normal bir insan olarak yetiştirildin. Doğruyla yanlışı ayırt edebilecek kapasitede. Sırf ebeveyninin kötülüğünü, o için şeyi, huyuna suyuna sahip olur musun? Bence olunmaz.
İşte körelir dediğim yer buydu benim.
İşte ben onu soruyorum.
Yok, filmlerde hep olur ya böyle, gene de kan çeker.
Ama sonradan yine de bir patlar böyle yine. 20'sinde yine de bir çıkar açıyor falan.
Aynen öyle, işte onu soruyorum. Bu mantıklı mı sizce? Bence değil.
Ya...
Ne oldu?
Ya abi gelindi. Bir şey söyleyeceğim. Yine lafına gelindi durumu değil. İspatlanabilecek bir şey değil. Bir de hani işin mantık kısmına bakarsan bu pek mantık şeyle kalıbına sokulacak bir durum değil yani. Hani. Değişik bir durum, bilmiyorum yani.
Ya bu çok gözlemlenmesi gereken.
Aynen.
Yani. Var gözlemlenenler.
Kaç tane var? Adam filmlerden yola çıkma şimdi.
Ya ben mesela genel olarak şeye çok sinirleniyorum. İşte atıyorum işte, böyle hani kötü insanlar, şimdi örnek veremeyeceğim size direkt isim isim ama işte çocuğu da senin anan kimdi, baban kimdi diyerek aşağılanması, direkt cephe alınması falan, onun da öyle farz edilmesi beni çok sinirlendiriyor toplum tarafından.
O toplumun arızası.
Toplumun ahlaksızlığı yani. İşte canım, aynı kefeye koymak. Kastettiğim bu. Yani bu sorunun amacı buydu aslında. Yani sırf annesi, babası,
senin anan baba soyun neydi ki sen ne olasın, evet, muamelesini tabii mi diyorsunuz?
Aynen.
Yani getirdim. Çok kötü bir insan işte annen diyelim. Ki herkese zarar dokunmuş bir insan. Sırf onun çocuğu olduğun için seni de suçluyorlar.
Ya o tamam canım, insanlık dışı o yani.
Öyle olduğunu farz ediyor çünkü. Ama ne oldu işte, hani bu işte filmlerde falan bahsediyoruz ya, bir işte 20 sene sonra içindeki kötülük çıkıyor falan. Bence çıkmaz abi. Alakası yok. Hatta çıkarsa o bile da, yetiştirmiş olabilir. Bak,
çıkarsa da bu dediğin suçlamadan dolayı çıkar yani.
Artık canına tak etmiştir. Yeter be, sizinle mi uğraşacağım? Bari bu kadar yani bu diyorsunuz, kadar hakkını laf, vereyim bu, bari diye.
Aynen, bu kadar laf yedim.
Öyle bir isyan olabilir mi?
Olur olur, net olur.
Olabilir. Yani
şu an ben şu saniyede bile bunu düşündüysem benim içimden de bir şey çıkabilir yani bak.
Bu isyanı etmeyecek insanın da gerçekten çok iyi bir insan olması lazım. Yani gerçekten kalbinin çok temiz olması lazım. Hayır, ben değişmeyeceğim, beni değiştiremeyeceksiniz falan diye, baskılara boyun eğmeyeceğim falan demesi lazım herhalde.
Evet.
Evet.
Evet.
Katılıyoruz, senin fikiriz yani.
Nasıl oldu öyle ya? Üç kişiye bir fikir.
İşte diyorum ya, o çenesinden dolayı bir anda zıt olduğum bir konuda direkt aynı fikirde buluyorsun kendini.
Şu an dans ediyorum. Evet, yine ikna ettim. Ne oldu?
İkna etmedin. Böyle ikilemde kaldık böyle. Bir boşluktayız şu an yani. Uzay boşluğundayız.
Böyle düşündüren bir karakterim vardır. İnsanları düşünceye sevk ederim. Yani öyle kuru kuru güldürmüyorum. Hem güldürüyorum hem düşündürüyorum.
Az önce bahsettiğimiz o simileyi istiyorum şu an, tamam mı?
Ay götüm.
Evet. Bayağı yani.
Hayatta da kullanmamız lazım, hayata evet. Çok acil emoji lazım. Ay götüm emojisi. Çok lazım oluyor, sık sık lazım oluyor. Yani.
Oh. Çok kötü bir smiley geldi aklıma.
Ne geldi?
Yok yok, söylemeyeyim bunu.
O kadar mı kötü?
Yok. Bunu kayıt dışı söylerim. Ve isim vermem gerekir, olmaz yani şimdi.
Allah Allah.
Yorum yok.
Bilmiyorum. Ben de yorumsuzum şu an. Bir şey aklıma da gelmedi zaten, hiçbir şey yani.
Ta böyle MSN zamanlarından kalma.
MSN zamanlarından
kalma. MSN smileysiydi. Vakti zamanında bir anchormanimizin konusuyla alakalı bir...
Allah cezanı vermişsin ya. Allah cezanı vermişsin. Ben anladım, ben kapatıyorum şu an. Yok ya, tamam.
Sayın dinleyenler, yan masadan konuk alınmaması gerektiğini böylece öğrenmiş olduk. Yani tanımadığınız etmediğiniz evet, adamları masaya davet etmeyeceksiniz. Evet, biz şu an test ettik. Garsonu çağırsak, arkadaşı alsalar mı masadan?
Bilmiyorum, ben birazdan güvenlik diye bağıracağım.
Security, security, security.
Bu arada iyilik kötülük de basit, aklıma şey geldi, filmlerden falan diye adı geçince de bu hani işte korku filmleri, işte ne bileyim cinayet filmleri falan filan, onları yazanlarda da o şeyi, suçu işleme potansiyeli görür müsün görmez misin?
Değil mi? Ben de hep düşünmüşümdür. Özellikle cinayet romanları yazanlarında falan. Abi bir psikopatlık olma, yani. Stephen King mesela.
İşte adamı kurguladığı şey bu yani, bir de bunu yapma potansiyeli ne kadar vardır yani.
Şey, Hakan Günday. Abi onlar nasıl kitaplar? Psikolojim bozuldu. Yemin ediyorum, tedavi görüyorum, terapiye gidiyorum şu an. Tamam, tabii ki gidiyorum. Ama ciddi böyle oha, oha lan, oha falan. Ya bu nasıl hayal edilir ya? Bu arızalı bir kafa abi. Aynen. Bu normal çalışan bir akıl değil. Stephen King de aynı şekilde. Ben hiç normal gözüyle bakamıyorum ona ya.
Ben mesela o adamla tanışmak istemem. Hakan Günday mesela. Ya çok kitaplarını severim, evet falan hani. Okumaya başladığım zaman böyle seriye bağlarım. Bir günde, iki günde falan bitiririm ben onun kitaplarını. Ama hani ben adamla tanışmak istemem ama tırsarım yani.
Düşünsene sevgilin. Hanım, gece bu yastığı yüzüme basar mı acaba? Ama yok yok, o kadar basit öldürmez bu kesin. Bir kitaplık senaryo çıkarması lazım diye. Ben de korkarım. Ben
sen ne düşünüyorsun?
Güzel soru.
40 yılın başı bir soru sordum, vallahi güzel oldu.
Aşık oldu yani.
Adamın içinde olmasa ya, kafasının içindekini yazmış adam zaten yani. Daha açık zaten her şey yani.
Tamam, şimdi bu adamı iyi yapar mı, kötü yapar mı? Adam sadece yazıyor yani. Herhangi bir şekilde aktif bir şekilde bunu uygulamıyor.
Evet. Belki de şu adamın belki içinde var. Belki de ruhu psikopat aslında ama yazarak deşarj oluyor. eyleme geçirmiyor. Bu da olabilir. Demek ki iyi bir insan.
Evet.
Etik olarak kendini işte yazarak absorbe etmiş o duyguları. Bir de böyle bakalım.
Tamam işte bak körelmiş.
Hakan Günday bize dava açmasın. Yani.
Kötü kurtaralım tabii yani.
Ki. Bunu belirtmek zorundayım ki.
Yok. Kendisine çok severiz, okuruz, takip ederiz.
Cevap hakkı doğuyor. Yine Hakan
Günday. Ama alın hakikaten alınsın, o ayrı mesele de yani.
Hakan Günday bir yana stabbing dava ederse.
Sıçtık.
Sıçtık yine sıçtık. Yok. Çok seviyoruz.
Kalp kalp kalp çiçek çiçek çiçek.
Böyle gözlerinden kalp çıkan emoji. O kadar ya. Ciddi şaka bir yana da gerçekten okumaktan keyif alıyorum. Bu da benim bir psikopat olduğumu gösterir mi? Belki. Belki de.
Ne ona bakarsan ben korku filmi manyağıyım. Bu beni şey mi yapar yani?
Biz en son hosteldeki
nasıl bir insan olduğumu biliyorsunuz işte.
Kadının böğrüldüğü sahneyi karşılıklı Serap'la bir kayıt dışı olarak fikir değerlisinde bulunarak olan ne kadar hoş sahneydi, ne kadar güzeldi falan.
Hayalet Gemi filminde mesela o sahnede o boğazını kesildi ya, o sahne.
Hayalet Gemi ile ilgili şöyle bir anım var benim.
Hayalet Gemi ile ilgili bir anım var.
Evet. Yani
tam arkadaşım masadan alabilir miyiz? Security. Ben bir tırsmaya başladım.
Yok yok. Şöyle kuzenimle izlemeye gittik. Biz bakıyoruz böyle film afişlerine bakıyoruz. Sonra Hayalet Gemi. Tamam buna gideceğiz dedim.
Böyle çok mu bağırdın?
Böyle bir ilkokul çocuğu grubu geldi.
İlkokul çocuğunun o filmde ne işi var ya?
Dur işte böyle Hayalet Gemi diye bağırışarak yanımızdan geçtiler. Nasıl yani oldum ben? Salona girdiğimizde bütün salonu doldurmuşlardı.
Çocuklarla?
Evet, ilkokul çocukları. Bütün salonu doldurmuştu.
Bahsettiğimiz Hayalet Gemi filminde.
Evet, Ghost filmi.
Evet.
Evet.
Abi hani, o filmin yaş sınırı yok muydu?
Bilmiyorum yani.
Ben var diye biliyorum herhalde bir 15 ama 15 zaman, yaş olması
o zaman,
lazım.
O zamanlar uygulanmıyor olabilir.
Evet, eski film.
Çok eski film yani.
Evet
yani.
Çok eski
99
ya.
Falan diye hatırlıyorum. Yani. Olmayabilir o uygulamalar. Bütün salon doluydu. Oturduk biz yerimize. İlk sahne o halatın kopup böyle herkesi biçmesi. İkinci de yani araya kadar izlediler. Arada girdiğimizde salonda bir tek biz vardık.
Evet yani.
Yani
hani bir zahmet.
Ama yani
çok ya,
yalnız zaten o filmin ilk sahnesi bile yeter hakikaten o.
Bilmiyorum artık ne yaptılar.
Ne şey falan mı sandılar? Ne o hayalet canavarlar falan vardı ama ya. O tarz bir şey mi sandılar yani?
Başlangıcı da yani şimdi biz korku filmi yani gerilim korku neyse artık biri o diye gittik. Filmin başlangıcında ama pembe pembe baloncuklarla böyle bir introsu vardı. Ben önce ulan acaba onlar mı haklı yani çocuk filmi miydi bu diye düşündüm. İlk sahneden sonra zaten olay koptu.
Ya ama arkadaşım şimdi öğretmen sen çocukları sinemaya götürüyorsan bir araştırma yapmaz mısın ya? Bu
ama
nasıl
IMDb yoksa herhalde o senelerde.
Ya olsun olmasın sonuçta fragman var ortada ne bileyim konunun ne olduğunu yazan gazetesi bilmem nesi falanı filanı var yani. 36
aile internete giriyorduk o dönemde.
Deal up yaptığımız zamanlar. Yani. De ne olursa olsun ya görme gazetesi var dergisi var bir şeysi var sen öğretmensin yani çocuğu götürdün filmin ne olduğuna bakman lazım.
Yani öyle bir olay vardı yani. Girdiler filme böyle ilk sahneden sonra.
Ama girdikleri de çıktıkları zaten bir olmuş.
Hayır kahkaha falan attılar böyle.
Kahkaha mı attın?
Enteresan.
Benim dehşetle izlediğim tek filmdir herhalde ya Hayalet Gemi.
Aa Cujo.
Ne?
Benim korktuğum ender filmler vardır. Ben normalde korku filmini devam takip ettiğim için öyle korkmam kolay kolay. Stephen King'in Cujo'su.
Onu izlemedim bilmiyorum.
Film çok eski bir filmdir. Ya 83 ya 84 o yıllarda falan çevrilmiş bir film. Hani eski teknik
nasıl
falan.
Ağır akar o film düşünme yani.
Ağır akıyor evet. Hani ama korktuğum.
Genel karakteri yani. Tabii.
Yani böyle olduğum ender filmlerdendir. Buradan ama mesajımızı da verelim yanması olarak. Lütfen sevgili eğitimciler, öğretmenler çocukları sinemaya götürmeden evvel ön araştırmanızı yapınız. Yani. Ebeveynlere de aynı şekilde. Böyle şeyler çocuklar izlemez.
Kamu spotu da yapmış olduk.
Tabii ki kamu spotu. Parantez içinde. Aç parantez, kamu spotu, kapa parantez.
Allah kahretsin.
Bir de meyve yiyin.
Onu yine evet.
Meyve yiyin, meyve lazım. Doğal vitamin.
Bu ara neye sardın?
Hayırdır? Çilek.
Çilek. Mevsimi de geldi mi ki daha?
Geldi tabii mevsimi. Öyle çok tadı yok ama çilek tüketiyorum.
Hala sera çileği yok mu ortalıklarda? Böyle kocaman kocaman oluyor şeyler. Ne o? Tadı tuzu ya. Var mı onların yani şu an?
İşte ama çilek de hafif alabiliyorsun. Hı. Hafif çilek tadı var. Tabii ki şekil itibariyle çok düzgünler. Biraz daha yamuk yumuk olması lazım organik olabilmesi için. Tamam. Ama kilosu 5 liraya bu kadar oluyor yani.
O değil erik çıksa da yiyecek yesek.
Eriğin biraz daha irileşmesi lazım. Erik çıktığı zaman zaten artık tuvaletler... mabedimiz birer kilo, ikişer kilo arka arkaya götürerek. kamu spotunu da bağlayarak o zaman artık bir ara verelim. Bence çok çiğ çok çene yaptık.
Oho, yine çenemizin bağı kopmuş. Lan hangi şarkıya giriyorduk?
Hah, gördün mü sen? Dur, ben o şarkıyı da seçmiştik halbisi. Sezen Aksu Namus.
Ha, ona mı bağlayacağız burada?
Ona bağlayalım.
Tabii ya, iyilik kötülük falan dedik.
Ahlak mahlak dedik oradan.
Oradan bir namusa bağlarız artık.
90'lar pop'tan devam ediyoruz. Tamam. Sezen Aksu Namus'a devam ediyoruz. Geldik son bölüme. Benim boğazım ağrıdı konuşmaktan yalnız.
Neydi o laf? Dananın kuyruğunun koptuğu yer.
Dananın gelelim kuru fasulyenin faydalanır derler.
Senin bildiğin bir laf var mı?
Reklam var ya, daha karpuz kesecektik diye. Yani.
Ha, sevdin o zaman.
Sevdim tabii canım.
Muhabbet sardı.
Güzel güzel. Dinlenir.
Ya, dinlenir, görüyorsun.
Kaptık, artı birdeyiz şu an. Oh, cep de güzel. Nice. Şekil.
Yanmasından dinleyici transferi. Hava güzelleşti. Peki bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gevşedi mi gönül yayları?
Gevşedi mi Alper?
Bilmem.
Ben stabil abi. Ben öküz oğlu öküz gidiyorum işte yani.
Hiçbir gevşeme yok mu gönül yaylarında? Bağlanınca insanın bir aşık olması gelir bilmem.
Ha. Çayır çimen koşalım falan.
Tabii elektriğimizi atalım. Elektriğimizi. Böyle
direkt ben toprağa yanın ayak basayım abi. Olay bitsin orada.
Yalnız bir şey söyleyeceğim. Televizyonda dün ne gördüm hatırlamıyorum ama benim cidden böyle bir yalın ayak bir çayıra şimene yayılasım geldi.
Siz moda sahil şurası inelim hemen basalım toprağa.
Vallahi inelim yani, hava da daha güzel daha da erken yani. Bence
şehirde yaşayan herkesin ihtiyacı var ona.
Ya bir de ben şöyle bir durumum var benim. Bende elektrik birikmesi oluyor. Tıpta bir adı var mı bilmiyorum ama ben...
Ne yapıyorsun? El eli prize sokup sokup duruyor mu? Nereden biriktiriyorsun o kadar?
Kızım çat çut çarpılıyorum ben ya herkesten. Böyle insanlardan çarpılıyorum. Kapıya pencereye çarpılıyorum.
Sıdadik elektrik ya.
Evet sıdadik elektrik. Ya bende ciddi elektrik birikmesi oluyor. Toprağa basmam gerekiyor. Zamanında iyi ne yapmıştık hatırlarsan Twitter'dan. Böyle bir... Harbiden gidelim ya. Sahile gidelim buradan.
Tamam buradan oraya akarız biz artık. Sahile akarız.
Ha artık kıskananlar çatlasın. Ha, yani. Havamızı dağıttık. Tabii. Hava güzel. Çayıra çimene yayılıyoruz. Oh mis gibi.
Tabii.
Artık sana bir şey bulur muyuz acaba? Çıkar mı?
Haydi yine bana gönderdi işi. Beni geç beni.
Niye geç? Yani lazım.
Herkese lazım o ayrı. Herkese lazım o ayrı mesele de.
Hazır bahar gelmiş. Aynen. Dur ben bir bakayım şöyle bir şeyi.
Ama statülerimi biliyorsun mu beyim?
Biliyorum. Kızımız uygun olacak yani.
Ne olacak?
Yeşil gözlü olması lazım. Benim öyle bir statüm var lütfen.
Milletin gözlerini keseceğiz artık sapık gibi. Böyle gözüne bakacağım. Dur sen yeşil gözlüsün. Gel bir ne iş yapıyor kimlerdensin? Direkt şey nene geyiği.
Ama ya. O takıntılar ilginçtir yani. Herkesin belli bir şey takıntısı var. Benim göz yok. Takıntısı, el takıntısı, bilmem ne takıntısı.
Fetiş bu ya. Bu fetiş.
Ya, yok, ya ona bakarsan el de benim için çok önemlidir. Yani sadece yeşil göz. Ben dinlendirdiğim tek özellik yeşil göz durumu yani. O da artık geyiğe vuruyorum hani. Bayağı şey oldu, ya. Malzeme oldu artık elimizde.
Tarkan yeşili.
tabii, Tarkan'a ya lütfen, evet.
Fetiş yani, kabul et bunu. Fetiş. Benim yok. Ben yani hiç, zaten öyle bir şeyim olsaydı böyle olmazdı yani.
Ne yapıyorsun sen?
Ben evet. Diyorum ki yaratılanı hoş gördük yaradandan ötürü.
Aman.
evet.
Çayır içmeni yayılalım hazır. Gevşek gönüllü yaydar olan bir er kişi bulabiliriz bence yeşil gözlü. Ortalık da bayağı kalabalık.
Eli de güzel olacakmış ama bu arada bak.
Evet. Ya olmadı evet. Manikür diye bir şey var neydi toparlanır el ya.
Ay bazı elleri manikürde toparlamaz ana.
Niye toparlayamazsın? Toparlanır ne olacak ki? Ne olabilir abi tırnakları kötü olabilir.
Ya yani. Tırnak mesele değil zaten yani elin şekli önemli anladın mı? Böyle şey olacak muntazam olacak.
Abi bir şey söyleyeceğim.
Müzisyen eli istiyor bak piyanist eli.
Ya müzisyen eli şey olmaz ki sanatçı eli kötü olur bir kere çirkin olur kemikli olur yani.
Hadi bir oradan.
Evet. Nasıl? Ya ciddi sanatçı eli kötü olur bak mesela benim ellerim kesinlikle sanatçı eli değil neden? Çok estetik.
Kendine pay çıkardı yine evet yaptı bunu yani.
Bu programda hiç yapmamıştım ama kendimi övmemiştim lütfen. Ellerimin güzel değil dillerine.
Sanatçı elini bildiğin depocu böyle nasıl tutmuş eline benzetti ya.
Sanatçı eli şey olur çirkin olur. Çünkü ya daha doğrusu elleriyle çalışan insanların bir şeyi olur elde ya izi olur. Ya benim ellerime bak.
Şimdi söyleyeceğim dediği gibi piyanist insanın elinde nasıl bir deformasyon olabilir acaba? Nasıl bir nasır tutma modeli olabilir? Gayet ince, uzun, mis gibi elleri olan insanlar.
Aynen.
Karakterli olur abi sanatçı eli.
Ya tamam şey işte gibi, piyanistin eli mis gibi böyle uzun uzun diyorum. Sanat, bak, ince
sanatçı
uzun.
Derken zanaatkarı da kastediyorum. Hani eliyle çalışan insanların bir deformasyonu olur. Onu demek istiyorum.
Zanaatkarlık ayrı bizim bahsettiğimiz sanatçı.
Niye yani... ama piyanistten örnek veriyorsunuz. Böyle tuşlara basma hareketi falan var yani. O da bir parmakta bir şey yaratmaz mı? Yaratır.
Daha zarif bir el olur. Yani enstrüman çalanlarda daha zarif bir el olur.
Vallahi birebir tanıdığım bir...
Zanaatkarlıktaki el deformasyonu başka bir şey. O evet, o nasıl tutması, şişmesi falan başka bir olay.
Ya şahsen birebir tanıdığım bir piyanist var, mis gibi elleri var vallahi olsun.
Ama hatun diyorsun bak gene yani.
Fark etmez canım Allah Allah, kadını erkeni fark etmez.
Kadınlar var yani. Yani güzel elli olmak bir ayrıcalık tabii ki. Şimdi bunu es geçmeyelim. Benim ellerim güzel. Onu ben anti parantez olarak şey artı parantez.
Şimdi bir şey diyeceğim. 1.50 boyum var. Elin de küçücük zaten. İnce uzun. İnce tamam da uzun değil elin yani. Ne?
Ya bu kadar güzel el gördün mü acaba ya? Ömrü hayatında gördün mü acaba ya? Bırak. Bırak. Şuradan çevirelim 100 kişiye soralım ya. Ellerimi bir
aileler
göstereyim yani.
Eller yarışıyor burada. Aileler de değil yani.
100 kişiye sorduk.
Hakikaten öyle bir program vardı değil mi? Beyaz mı sunuyordu onu?
Hayır canım. İlk başta Erol Evgün sunuyordu onu.
Evet. Yok be, Erol Evgin miydi? Tabii Erol Evgin. Ben hatırlıyorum, miydi? İzliyordum çünkü.
Aynen öyle söylüyor. Direkt çevirdi böyle. 100 kişiye sorduk diye başlardı konuya.
Yolda mı çeviriyordu? Yani. Hayır, şey değil miydi o ya?
Hayır, o aslında gerçekten yoldan çevirerek 100 kişiye soruyorlar. Format oydu.
Hayır, sonra onu stüdyoda bayağı işte 4 kişilik, 5 kişilik yapıyorlar. Sonra sana soru soruyor.
Tabii. Format o. Buna 100 kişiye sorduk. Acaba kaç kişi en çok, en popüler cevabı vermiştir?
O cevabı tahmin etmeye çalışıyorsun. Ona göre işte en üstü tahmin edersen sıra senin ailene geçiyor.
Ama siz o 100 kişiye sorulma anından bahsediyor gibi konuşuyorsunuz şu anda. O yüzden ben şey yaptım.
Aslında ilk zamanlarında gösteriyorlardı o videoları falan.
Onu hatırlamıyorum. O kısmını hatırlamıyorum da yani hani sorunun şekli işte iki aileden de birer kişi kürsüye gelip butona ilk soru butona basıyorlardı. O soru kalıbı oraya başlardı. 100 kişiye sorduk diye başlardı.
Tamam canım, ben onu diyorum zaten.
Şeyini diyorum yani.
Benim bahsettiğim o zaten. İşte 100 kişiye sorduk. En popüler cevabı arıyoruz muhabbeti. Benim dediğim oydu. Siz ama dedim ya, neyse aman uzatmayacağım.
Tamam, o geyik oradan geliyor. Doğru noktadayız. Aynı yerdeyiz yani. Neticede benim ellerim güzel.
Benim ellerim daha güzel bebeğim, lütfen.
Şey yapalım, bu programın arşive düştüğü zaman ellerimizin fotoğrafını çekip
İkisini koyalım. Yan yana koyalım, millet yorumu onu yazsın. Evet. Hangisi daha güzel?
Hangisi daha güzel? Hatta isimlerimizi de yazmayalım. İşte sağdaki soldaki ya da birinci ikinci bir şey yapalım. Tamamen tarafsız olsun bakalım. Halk buna karar versin Serapcığım, senin yani biliyorsun halka çok güveniyorsun ya. Halka bırakalım, 100 kişiye soralım. 100 tane yorum gelir mi? Gelmez, biz o kadar dinliyor musunuz lan bizi?
Dinliyorlardır herhalde, değil mi? Yorum falan yazılıyor çünkü yani.
Çok özür diliyorum ayrıca üslubum için. O neydi ya? O nasıl çıktı benim ağzımdan?
Neyi dedin ki?
Tekrar etmeyeyim şimdi az önce dediğimi.
Ne hiç demiştik olmadı. Ya?
Dinliyor musunuz bizi kısmı?
Boş olmadı. Direkt tiksindim kendimden, çok özür dilerim.
İptal.
Bunu unutalım. Silin lütfen hafızanızdan. Arada böyle densizlikler yapıyorum. Gençliğime verin.
Gençliğine mi?
Hem gençliğime hem güzelliğime verin.
Ben direkt işi şımarıklığına bırakıyorum yani.
Çok özür dilerim. Çok samimi olarak özür diliyorum. Yaptığım gerçek.
Haddini bil, otur oturduğun yerde. Yaşını başını almış insansın. Boyun kadar konuş.
Boyun kadar konuşursam susmam lazım.
İşte onun için susman için uğraşıyorum burada zaten.
Boyum kadar konuşmaya kalkarsam çenemi açmamam lazım. Ben bunu kabul ediyorum.
Derdim seni susturmak zaten. Şu an anlamıyorsun ki.
Tamam sustum. Tamam sustum.
Ya o geçen haftaydı. Yok artık.
Böyle şarkı mı vardı ya?
Evet, Vegan'ın bir şarkısı. Onu biz geçen hafta çaldık da arkadaş oradan anımsıyor şu an kendisi.
Tamam sustum.
O zaman sona geldik mi?
Sona geldik. Evet. Artık. Ben yatak odası sesime dönebilir miyim? Madem sona geldik. Evet. O zaman hoşçakalın demek istiyorum sayın dinleyenler. Bir dahaki Yan Masa'nın programında görüşmek dileğiyle. Artık beni hangi programda linç edileceğim dört gözle bunu bekliyorum. Gerçekten çok özür dilerim bu gerçekliklerim için. Valla arada dilimin kemiği yok, çenemi tutamıyorum. Ama her zaman hatalarını kabul eden bir insanım. Özür dilerim.
Konuk olarak senin bir yorumun var mıdır, diyeceğin son bir şey nedir acaba?
Yan masa konu olarak gayet keyif aldım sohbetten. Teşekkür ediyorum efendim. Dışlamadığınız için bir anda. Sen nereden çıktın be diyerek.
Bodosuna bir şekilde atlamandan dolayı biz senin bu şeyine, cesaretine evet. Teşekkür eder.
Özgüvenini
takdir ediyorum. Teşekkür ediyoruz. O zaman ben de bari son olarak sürçülisan ettiysek affola deyip Nagihan adına. Tabii ki de ben de öyle bir şey anladım. Asla ben yapmam yani. Yani.
Neyse son dakikada da gömdün o.
Her zaman işim bebeğim lütfen.
O zaman senin için The Weather Girls'dan geliyor.
It's rain.
Bizim çayıra çimene gidelim. İnşallah ben dua ediyorum. Allah'cımla.
Neydi?
öyle dua edilirsen bilmiyor musun? Allah'cım ne olur diye.
Kız iki dakikada günahı da soktu.
Kankası gibi.
Ay bir şey söyleyeceğim, o samimiyetten ileri geliyor. Ay çok yakınız babına. Ay beni ikisini içecek. İşit kafamı kesecek. Ay sinir krizine girmek üzereyim. O yüzden bir an önce bitirelim. It's raining man. Serap için. It's raining man. The weather girl. Hoşçakalın.
Sonuna kadar yine rezil olun.
Your weather girl. And have we got news for you?
You better listen.
Get horses now.